Ayrım 43, sayfa 394. Cevap vermemi istiyor musun? Evet, ama hata yaparsan ilk ölenin sen olacağını unutma. Cyril başını anladım dercesine salladı. Telsiz odasına gitti ve mikrofonu eline aldı. Acele etmedi. Çok istekli ve itkin gözükmek istemiyordu. Diğer kaptan ticari geminin biraz uyuşuk olmasını beklerdi. Merhaba Manila Bey, burası Golden Goose, Captain Stamford. Basra Körfezi'ndeki Sidi Razik'ten Suudi Arabistan Cidde Limanı'na gidiyoruz. Uzun bir sessizlik oldu, ardından Robbins'in sesi duyuldu. Kaptan Stamford, efendim, acaba bir Amerikan vatandaşı olma ihtimaliniz var mı? Seni uyanık, nasıl da bildin? Cyril aksanını hafifçe abartmıştı. Tam üstüne bastın, Amerikalıyım. Cyril Stamford, ABD donanma gemisi Renault'un eski komutanı. Yaşlı ve işe yaramaz olduğum için beni emekliye ayırdılar. Kıkırdayarak güldü. Destroyer'de bir anlık sessizlik oldu. Kayıtlı olduğunuz liman ve gemi sahibinin adı nedir? Sahibimiz Bennett Taşımacılık ve kayıtlı olduğumuz liman Taipei. Tamam, bilgiler doğrulandı. Kaptan Stamford efendim, 1996 Annapolis mezunu bir oğlunuz var mı? Elbette var komutan. Adı Timothy mi? Çok iyi biliyorsun ki değil. Adı Bobby'di ve seninki de Andy. Aynı gemideydiniz. Bobby bir keresinde seni bize mangala getirmişti. Unuttun mu? Hayır efendim, çok iyi hatırlıyorum. Emin olmak istedim. Karınız harika elmalı turta yapıyor. Teşekkür ederim. Bunu duysaydı çok sevinirdi Andy. Ne yazık ki 4 yıl önce kaybettim onu. Çok üzüldüm efendim. Ben de öyle Andy. Operasyon odasında Hector hafif bir ıslık çaldı. Nereden buldun bunu Paddy? Adam bir harika. Cin gibi uyanık değil mi? Diyerek Hector'a katıldı Paddy. Gemiye çıkmalarını nasıl savuşturacak bakalım. Andy Robbins ustaca konuya girdi. Kaptan Stamford, geminin tüm kumandasına hakim misiniz? Cyril rahat bir tavırla güldü. Umarım öyleyimdir. Donanma benim hakkımda ne düşünürse düşünsün henüz bunamadım. İhtiyaç duyarsanız yardım için bir ekip yollayabilirim geminize efendim. Çok iyisin Andy, fakat bu ikimizin de programını saptırır. Gerek olmadığından emin olabilirsin, her şey kontrolüm altında. Çok katı bir zaman çizelgen var. Fakat Andy devam etti. Hint Okyanusu'nun korsanlarla kaynayan bölümüne girmek üzere olduğunuzun farkında mısınız? Daha 4 gün önce Japon balina gemisinin Aden Körfezi'nde korsanlar tarafından ele geçirildiği bildirildi. Ben de duydum dedi Cyril. Fakat şirketin Puntland hükümeti ile anlaşmaya varmış. Puntland bize sorunsuz geçiş garantisi verdi. Herhangi bir tacize uğramayacağımızı sanıyorum. Bir korsanın sözüne güveniyor musunuz kaptan? Şirketim güveniyor diye cevap verdi Cyril. Bu da benim için yeterli olmak zorunda. Karar sizin efendim diyerek gönülsüzce razı oldu Robbins. İyi yolculuklar kaptan. Fakat ayrılmadan önce eski dostum Bobby'nin nasıl olduğunu söyleyin bana. Afganistan'da Taliban onu ele geçirdi Andy. Pislikler dedi Andy kısık hiddetli bir sesle. Operasyon odasında Manila Bey'in manevra yaparak geldiği yöne döndüğü görüldü. Hector ayağa kalkıp gerindi. Evet beyler ve sevgili hanımefendi, Gandanga Körfezi'ne serbest geçiş Kaptan Cyril Stamford'un ikramıdır. Haydi şimdi gidip korsan ganimeti olmadan önce şu harika şarabı bitirelim. Şeyh Adem, Golden Goose ve Kemal Tipu Tipi karşılamak üzere tüm hane halkını mucize bahasından Gandanga Körfezi'ne götürmeye karar vermişti. Ele geçirilen ganimetin gelmesi artık o kadar sıradan bir olay haline gelmişti ki, Adem nadir olarak kalenin güvenlik ve konforundan uzaklaşmayı göze alıyordu. Kur'an'ın izin verdiğinin 3 fazlası, 7 karısı vardı. Mollalar onunki gibi prestijli konumdaki birinin sıradan insanlara göre daha fazla karısı olabileceği konusunda kendisine güvence vermişlerdi. Karılarına ek olarak yüzün üzerinde kapatması vardı. Sürekli değiştiğinden tam sayıyı kendisi de bilmiyordu. Adamları tüm ülkeyi dolaşarak gelinlik çağı gelmiş kızlar buluyorlardı. Adem'in yaşı ilerledikçe dişilere olan ilgisi giderek sübyancılığa kaymaya başlamıştı. Ergenliğe yeni adım atanlardan başkası ilgisini çekmiyordu. İlk kez içlerine girerken onları yırtarak açma duygusunu seviyordu. karnına yayılan ılık kanı hissetmeyi ve kızların çığlık ve ağlamalarını duymayı seviyordu. Şu anda bu küçük şeylerden 13 tanesi hareminde kilit altında onu bekliyordu. Onların tadına yalnızca bir kez bakıyordu. İşi bitince köylerine geri yolluyor, babalarına da hediye olarak 100 Amerikan doları gönderiyordu. Garip zevkleri ve cömertliği tüm Puntland topraklarında duyulmuştu. Öyle ki adamları köylere vardığında küçük kızları olan tüm köylüler onları sunmak üzere hazır olarak bekliyorlardı. Adem kızlara yaptığı muameleyi mollalarla görüşmüş, onlar da Allah'ın kadınları yeryüzüne göndermesinin tek sebebin erkeklerin çocuk yapmak da dahil ama bunun da çok ötesinde tüm arzularını yerine getirmek olduğu konusunda garanti vermişlerdi. Adem Utmu Vadda tarafından seçilmiş ve eğitilmiş en az 100 kişiden oluşan bir koruma ordusuna sahipti. Casus ağ Kahire'den Ürdün'e ve ötesine kadar tüm Orta Doğu'yu kapsıyordu. Son model teknolojik elektronik malzeme ile donattığı bir haberleşme merkezi vardı. Ve buradan ABD Merkez Bankası gözlemcileri ve diğer batılı düzenleyici ve denetleyici kurumların erişiminden uzak olan İran, Çin, Tayvan ve diğer Uzak Doğu ülkelerindeki bankacılar ve yatırım danışmanları ile görüşüyordu. Adem paranın her kapıyı açtığını uzun zaman önce öğrenmişti. Çölde kalesine yakın bir noktada iniş pisti inşa ettirmişti. Kişisel jeti her gün canının çektiği ya da hayal ettiği her türlü aşırılığa ve müsrifliğe doğru havalanıyordu. Vahayı terk edip hiçbir kontrolünün olmadığı bir dünyaya gitmesi için çok az neden vardı. Özellikle Hector Cross ve Amerikalı fahişesinin kalplerindeki kızgın intikam ateşiyle dışarıda onu beklediklerini bildiği sürece bu hem gereksiz hem de tehlikeliydi. Dışarı çıkmayı göze almak için gerçekten pek az neden vardı. Bunlardan biri de Gandanga Körfezi'ne karşılamaya gideceği, şimdiye kadar okyanuslarda ele geçirilen en büyük ganimet olan Golden Goose'tu. Üstelik içinde eli kolu bağlı tamamen merhametine muhtaç en büyük iki düşmanı da vardı. Uşakları Gandanga Körfezi'ni gören yüksek bir alanda rengarenk bir çadır köy oluşturmuşlardı. Tüm akrabaları, en sadık hizmetçileri ve korumaları, atları ve av köpekleri, şahinleri ve bakıcıları ve henüz yatmadığı 4 küçük kız hep beraber bir pick-up konvoyu ile kıyıya taşınmışlardı. Herkes çadır köye yerleşip onu karşılamaya hazır olduğunda Adem ve Utmun Vadda bir Bell Jet Ranger helikopteri ile mucize vahasından Gandanga Körfezi'ne uçmuşlardı. Helikopteri Utmun kullanmıştı. Eğitimini Puntland'a ve onun şeyine çok sempatiyle bakan İran Hava Kuvvetleri'nden almıştı. İranlılar Adem'in İslamiyet'e bağlılığını takdir ediyor ve onun kafir ticaret gemilerine açtığı ilan edilmemiş savaşı destekliyorlardı. Geçen yıllar içinde Utmun usta bir helikopter pilotu olmuştu. Bu konuda doğal bir yatkınlığa ve çok gerekli olan el-göz koordinasyonuna sahipti. Körfezin üzerinde alçaktan bir tur attı ve Adem'in beğenisine sunmak için ele geçirilmiş her geminin üzerinden geçti. Arkada oturan bir güvenlik personeli her birinin gövdesinin ve yükünün değerini kendisine bildiriyordu. Altlarında demirlemiş olarak yüzlerce milyon dolar değerinde bir ticaret filosu yatıyordu. Ne var ki Adem tatmin olmuş değildi. Gözlerini gemilerden kaldırıp aç bir halde doğuya doğru uzanan okyanusun boş sularına çevirdi. Yakında, çok yakında Kemal gelecek ve bana sadece muazzam bir zenginlik değil, aynı zamanda ailemin yarısını öldüren adamı da getirecek. Golden Goose'un körfeze girerken gördüğüm gün hayatımın en güzel günü olacak. O ana kadar elde ettiğim her şey bu hazinenin yanında değersiz kalacak. Sabırsızlık içindeydi. Yan gözle pilot koltuğunda oturan Utmun Vadda'ya baktı ve ona körfezden çıkıp tankeri karşılamak üzere açık denize doğru gitmesini söylemeyi düşündü. Tankerin güvertesine inebilirlerdi ve o da zaferin tadına 2 gün önce varırdı. Sonra kendi kendine başını salladı. Utmun'a denizin üzerinde uç demenin boşuna olduğunu biliyordu. Çok yetenekli ve becerikli bir pilot olmasına karşın su fobisi o boyutlardaydı ki Eğer kıyıdan süzülüş mesafesinden daha fazla açılırlarsa, paranoya onu ele geçirip akıl ve mantık dışı şeyler yapmasına neden olabilirdi. Sanki mümkünmüş gibi bu dehşet duygusu, altlarındaki körfezin sularında gezinen dev köpek balıklarının görüntüsüyle daha da şiddetlenebilirdi. Kaçırılan gemilerden atılan çöp ve atık sular bu leş yiyicileri körfeze çekiyordu. Adam bunun üzerine yüksek hızlı saldırı botlarından birini alıp mürettebatıyla birlikte tankeri karşılamaya gitmeyi düşündü. 10 yaş daha genç olsaydı hiç tereddüt etmezdi. Ama giderek yumuşamış, güvenli ve konforlu bir hayata alışmıştı. Hızlı ve küçük bir bot her türlü denizde son derece sevimsiz gözükmüştü gözüne. Utman'ın suya karşı duyduğu nefrete gizli bir sempati duydu. Hayır diye karar verdi. Karadaki çadırında Kemal gelene kadar kendisini oyalayacak yeteri kadar hoş şey vardı. Yüzlerce kilometre uzaktaki köylerden muhtar ve aşiret reisleri saygılarını, bağlılıklarını sunmak üzere gelmişlerdi. Adem de aşırı övgü ve yalakalığa karşı bir iştah gelişmişti. Bunlara ek olarak Utman, adamlarınca ele geçirilen ya da adalet ve ceza dağıtma konusundaki hevesini bilen, muhtarlarca getirilen bazı suçluların cezasının infaz edileceğine dair söz vermişti. Utman'ın yaratıcılığına ve özgünlüğüne güveniyordu. Bu aslında Cross ve kahpesinin infazlarının kostümlü provası olacaktı. Utman av köpeklerini fena halde yoracak bir şeyler bulacaktır mutlaka. Eğer o eğlenceden sıkılırsa her zaman kendisini eğlendirecek küçük bebekler vardı. Helikopterin koltuğunda zevkle kıpırdandı ve Utman'ın omzuna dokundu. Arkalarındaki tepede duran rengarenk çadırları işaret etti. Utman anladığını belirterek pike yaptı. Adem aşağıda kendisini karşılamak üzere bekleyen kalabalığı görünce gülümsedi. Dans ediyor, bayrak ve flamaları sallayarak havaya ateş ediyorlardı. Goose'un gövdesinin altındaki suyun rengi ve yapısı Afrika kıtasına yaklaştıkça değişmeye başlamıştı. Derin suların safir parlaklığının yerini koyu kurşuni bir renk almıştı. Dalgalar daha yüksekti ve rüzgarla birlikte daha kısa aralıklarla ilerliyorlardı. Su yosunu öbekleri, diğer çerçöp akıntıyla birlikte sürükleniyor ve deniz kuşları aşağıda kaynayan küçük balıkların üzerinde turlayıp suya dalıyorlardı. Batmak üzere olan güneşin alevleri denizin sularında sönerken, GPS Gandanga körfezinin girişinden 122 kilometre uzakta olduklarını gösteriyordu. Geminin ele geçirilişinden sonraki 4. gece boyunca Hector ve Hazel operasyon odasında nöbetteydiler. Gizli kameralardan biri köprüye odaklanmıştı ve Kemal'in Cyril Stanford'a hızı düşürüp rotayı 4 derece batıya çevirmesine emrettiğini duydular. Cyril'ın Amerikan savaş gemisinin kaptanını yatıştırıp geri gönderdiğinden beri Kemal'in tutsaklara karşı davranışları yüce gönüllü olmasa bile biraz daha hoşgörülü olarak nitelendirilebilirdi. Son 48 saat içinde küfretmek, tekmelemek ve kafasına dipçikle vurmak için Vincent Woodward'ın kapatıldığı odaya gitmemişti. Hatta nöbetçilerin ona bir bardak su ve bir kap bulamaç vermelerine bile izin vermişti. Hiçbiri Nastya'ya yiyecek ya da içecek götürmeye cesaret edemiyordu. Suite'in kapısı sürekli olarak kilitli ve önüne barikat kurulmuş haldeydi. Ama kapının ardında Nastya konfor içinde zaman geçiriyordu. Mutfaktaki buzdolabında paketler halinde dilimlenmiş yavru geyik pastırması, issiz somon ve İsviçre çikolatası yanında birkaç büyük kutu beluga havyarı bulmuştu. Köprüde Cyril, Kemal'e bir adamını geminin revirine gönderip ilk yardım setini aldırmasını önerdi. Kemal kabul edince Cyril yarayı dezenfekte edip kesik parmağı sargı beziyle sardı. Antibiyotik ve ağrı kesici hap verdi. Kemal'in havası çarpıcı şekilde değişmişti. Cyril Stanford'dan nöbeti devralmış ve telsiz odasındaki ranzada uzanıp birkaç saat uyumasını sağlamıştı. Adamlarından birini yollayıp Cyril'ı görev yerine çağırdığında, önceden olduğu gibi silah zoruyla ayakta tutmak yerine kaptan koltuğuna oturtup onunla Golden Goose'un seyir ve kullanım özelliklerinden, seyir-ü sefer konsolundan ve geminin motor konfigürasyonundan bahsettikleri hoş bir sohbet yapmıştı. özellikle derinlik sonarı ile ilgilenmişti. Şimdi de rotanın değiştirilmesini ve hızın azaltılmasını istedikten sonra bunun sebebini Cyril'a açıklıyordu. Varış yerimize çok yaklaştık fakat karanlıkta orada olmak istemiyorum. Limana giriş yolunu gece karanlıkta bulmak zor. Ayrıca sevgili şeyhim ve halkımdan binlerce kişi bizi karşılamak üzere orada olacak. Bu geminin boyutlarını ve önemini kavradıklarında çok mutlu olacaklar. Onları bu zevkten mahrum etmek istemem. Onlara getirdiğim ganimetin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gün ışığında, güneş tam arkasından doğarken görmeliler. Gemiyi emniyetli olan en yakın yere kadar kıyıya yaklaştırmak istiyorum. Sizin için çok mutlu oldum efendim. Cyril, adamın kim olduğunu bildiğini belli etmek gibi ölümcül bir hataya düşmemişti. Yine de bana, limana ulaştığımızda gemime, yolcularıma, mürettebatıma ve şahsıma ne olacağını söyleyebilir misiniz? Yolcuların şeyhimin onur konuğu olacaklar. Kemal durumu hafife alışına bıyık altından güldü. Sen mürettebatın ve gemin bir süre bizimle kalacaksınız. Ancak bu durum mal sahipleri ve onların sigorta şirketleriyle anlaşma sağlanana kadar sürecek. Bu halledilince hiçbir zarar görmeden yolculuğunuza devam edebileceksiniz inşallah. Eğer Tanrı izin verirse diye katıldı Cyril. Kemal şaşkınlıkla baktı sonra gülümsedi. Arkadaşlığından hoşlandım yani. Ayrılacağımız için üzgünüm. Belki de Tanrı lütfederse yeniden görüşürüz ha? Cyril yeniden gülümsedi. Öndeki dişlerinden biri Kemal'in adamlarından birinin dipçik darbesiyle düşmüştü. Ağzındaki boşluk ona karanlık bir ifade veriyordu. Ben sevdim onu ya sen? Hazel ekranda Cyril'i izlerken gülümsedi. Süper hoş bir adam derdi Kayla olsaydı. Çetin ceviz bu bizim adam diyerek Hazel'a katıldı Hector. Hazel'ın Kayla'nın adını bu kadar doğallıkla telaffuz etmesine memnun olmuştu. Acaba artık kızının olmadığı gerçeğini kabullenmeye başlıyor muydu? Hayır dedi kendi kendine. Daha bitmedi. Ne Hazel için ne benim için. Burada yapacağımız işi bitirmeden bu defter kapanmayacak. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Timothy. T-I-M-O-T-H-Y. Bobby. B-O-B-B-Y. Andy. A-N-D-Y.